Ayrım 5.
Yapılacak çalışmaların en ince ayrıntıları Musa peygamberle birlikte İsrail'in belli başlı liderleri ve Yetro tarafından hazırlandı. Planın yürürlüğe konulması için Musa, eski sınıf arkadaşı olan ve şimdi ise firavunluk makamına gelen Menef Dağ'ın Libya kralı ile savaştığı bir dönemi seçti. Çadırlarını develerin sırtına yüklemiş ve sürülerini peşlerine takmış olan bu uzun kervanlar dizisi, Kızıldeniz'i çevresinden dolaşarak geçmeyi hedeflemişti. Böylelikle vaat edilen topraklara ulaşabilecekler ve Mısır firavunlarının baskısından kurtulabileceklerdi. Daha sonraları aralarına katılan Kenanlılar, Edomlular, Araplar ve çeşitli Sami kavimleriyle sayıları on binleri bulacak olan büyük topluluk, sadece İsrailoğullarından oluşan kitle ile Mısır'dan ilk harekete geçtiğinde sayıları sadece birkaç bin kişi kadardı. Mısır topraklarından çıkarak göç etmeyi hedefleyen bu topluluk sessiz sedasız yollarına koyulmuş ve Mısır'ın firavunu o sırada ordularını başka yerlerde kullanmak zorunda olduğu için onlarla uğraşamamıştı. Bu çok iyi bir fırsattı ve bu fırsat çok iyi değerlendirildi. Çekirdeğini haşin, inatçı ve asi mizaçlı Beni İsrail kavminin teşkil ettiği ve sayılarının aralarına yeni katılan kavimlerle her geçen gün biraz daha arttığı bu büyük topluluğun sayısı kısa bir sürede on binleri aştı. Bu büyük halk topluluğu bir yandan Musa peygamberin yeni getirdiği temeli tek tanrı inancına dayanan Elohim öğretisine uyum sağlamaya çalışırken bir yandan da önlerindeki uzun ve zorlu yolu kat etmeye gayret ediyordu. Sayıları her geçen gün artan bu insanları idare etmek ve yönlendirmek hiç de kolay bir mesele değildi kuşkusuz. Peygamberin çevresinde bir rahipler grubu vardı. Bu rahipler grubuna Musa'nın inisiyasyon kardeşi Harun ile İsrail'de çok önemli bir yeri olan kahine Miryam başkanlık ediyordu. Rahipler grubu gizli öğretiden geçmiş 70 kişiden oluşmaktaydı. Musa gizli doktrinini sadece bu özel gruba açık olarak anlatmış, geriye kalan halk bu öğretinin sadece üstü örtülü bir halde sunulan son derece kısıtlı bir bölümünü öğrenebilmişti. Musa'nın gizli öğretisi böylelikle 70 kişiyle kısıtlı kaldı. Elohim ve Yehova'nın sırları halka hiçbir zaman anlatılmadı. Peygamber sahip olduğu güç ve yeteneklerinin bir bölümünü ve özellikle de majik bilgilerini çevresindeki kısıtlı sayıdaki rahibede nakletmekteydi. Böylelikle onları da son derece güçlü bir şekilde ayakta durabilecek ve davalarını sürdürebilecek tarzda yetiştiriyordu. Bu büyük yürüyüş sırasında yanlarında altından yapılmış ve çevresinde Sfenks'i andıran dört Mısır sembolü bulunan bir sandık da taşıyorlardı. Mısır kökenli sırları ve ezoterik bilgileri içeren kitaplar bulunan bu sandığa Kutsal Emanet Sandığı adı verilmişti. Kutsal Emanet Sandığı'nda Musa tarafından Mısır hiyeroglifleriyle kaleme alınmış olan tekvin ve farklı bir maddeden yapılmış sopaya benzeyen bir asa da bulunmaktaydı. Sihirli sopa olarak tanımlanan bu asanın kozmik enerjileri çekip bünyesinde barındıran bir özellik sergilediği ezoterik kaynaklar tarafından açıkça ifade edilmiştir. Nitekim Musa'nın gerçekleştirdiği mucizelerde çoğunlukla bu gizemli asadan yararlandığı da bilinmektedir. Musa'nın bu asayı Mısır'da eğitim gördüğü mabetten aldığı tahmin edilmektedir. Çünkü bu tür özel maddelerden oluşan objelerin Mısır'a ve Mu ve Atlantis kolonilerince getirilmiş olduğu bilinmektedir. Musa peygamberin bu gizemli asasından Kur'an-ı Kerim'de de bahsedilmiştir. Musa milleti için su aramıştı. Asanla taşa vur dedik. Ondan 12 pınar fışkırdı, herkes içeceği yeri bildi. Bakara 2 Taksim 60. Ezoterik kayıtların bu gizemli sandığın üzerinde sürekli olarak ışıktan bir halinin bulunduğundan söz etmeleri de bir hayli dikkat çekicidir. Elde edilen bilgilere göre ki bunu tarihi ve tinsel kayıtlar da doğrulamaktadır, ışıklı bir bulutla kaplı olduğu söylenilen bu sandığın saklandığı çadıra bile insanlar yayılan manyetik enerjiden dolayı girememekteydi. Girmeye ısrar edenler arasından yüzlerce kişinin felç geçirdiği, hatta çok sayıda kişinin ölümüne sebebiyet verdiği de yine aktarılan bilgiler arasındadır. Bu ölenler arasında Harun'un oğlu da bulunmaktaydı. İpek giysiler ve özel kokular. Benzerleri Mısır mabetlerinde de olduğu bilinen bu tür sandıkları törenlerde anlatılan sebeplerden dolayı bir inisiye adayı taşıyamazdı. Sadece bu enerjiye uyum sağlama yeteneği gelişmiş inisiye adaylarının taşıyabildiği bu tür sandıkların Mısır ritüellerinde özel bir yeri vardı. Bu sandığı taşıyabilenlerin inisiyasyonda önemli bir aşamayı geride bıraktıkları anlaşılmaktaydı. Nitekim Musa da Mısır'daki eğitimi sırasında gerçekleştirilen bir törende bu tür sandıklardan birini taşıdığından daha önce bahsetmiştik. Bu tür enerjiler yayan objelerin yanına yaklaşılması için o kişinin manyetik enerjilerinin son derece güçlü olması gerekmekteydi. Böylelikle o kişi manyetik enerjisiyle bir koruma kalkanı oluşturabilmekteydi. Aksi takdirde bu enerjiler kişide ölümlere yol açabilecek sonuçlar doğurabilmekteydi. Çok eskiden beri bu tür enerjilerin muhtemel olumsuz etkilerini azaltmak için özel kokular ve ipek giysilerin kullanıldığını biliyoruz. Nitekim Musa peygamber hem kendisini hem de o sandığa yaklaşacak çok yakın çevresindeki birkaç müridini aynı yöntemlerle korunmaya çalışıyordu. İpekten yapılmış elbiselerin kullanılış sebebi ise ipeğin bu tür enerjilere karşı kısmen de olsa filtre etme özelliğinin bulunmasıydı. Halk için neredeyse sadece Yehova'ya itaat etmek ve onun emirleri doğrultusunda hareket etmekten başka yapacak bir şey kalmamıştı. Karşı karşıya kalınan meselenin ezoterik yani gizli yönü bilinmediği için halk yeni gelen bu öğretiye, daha doğrusu dine, tüm içtenliğiyle bir türlü sarılamadı. Bu ilkel ve haşin tabiatlı insanlar için tek tanrıcılık belki daha iyiydi ama bir kaybolup bir görünür anlamda bir şey olmaktan öte geçemiyordu. Onların yeni gelen bu dine uyum sağlamaları ve kabul etmelerini en önemli etken zaman zaman kendilerinin de şahit oldukları Musa'nın sergilediği akıl almaz mucizelerdi. Belki de bu mucizeler de olmasa halk hiçbir zaman yeni gelen bu dini kabul etmeyecekti. Ancak yine de özellikle ilk başlarda halkın eski geleneksel öğretilere karşı olan bağlılığı kolay kolay kırılamadı. Her fırsatta halk eski geleneksel inançlarına geri dönme meyli gösteriyordu. Böyle durumlarda peygamberin yasakları, hatta zorlamaları ve baskılarıyla karşı karşıya geliyorlardı. Musa kendisiyle birlikte gelen çeşitli aşiretlerden ve milletlerden oluşan bu büyük kitleyi Mısır'dan çıkarttıktan sonra çeşitli yerlerde konaklatarak yollarına devam ettirmişti. İşte bu konaklamalardan birinde yaşananlar daha sonraları tarihe geçecek önemli kayıtlardan birini oluşturacaktı. Musa peygamberin Mısır'ı terk ettikten ölümüne kadar geçen süre içindeki tüm yaşamı sürekli olarak halkıyla adeta düello yapmakla geçmişti. Bunlardan belki de en önemlisi kafilenin Sina'da konakladığı günlerde yaşananlardır. İşte şimdi o günlerdeyiz. Yer Sina Dağı'nın etekleri. Büyük kargaşa ve yaşanan gizemli olaylar. Kervan ağır ağır ilerleyerek gizemleriyle tüm yöre halkının inançlarında farklı bir yere sahip olan, bir yanında Sina Dağı, bir yanında ise Serbal kayalıklarının uzandığı Horebe Vadisi'ne girmişti. Hem konaklama zamanı hem de Musa'nın misyonunda önemli bir görevin yerine getirilmesinin zamanı gelmişti. Kervan vadiye yerleşti. Musa bir müddet burada konaklanacağını ve bu süre içinde de kendisinin o meşhur mağaraya giderek Elohim'e danışacağını söyledi. Anlaşılan yeni vahiylerle görevinin istikametini tayin etmesi gerekiyordu. Halka yaptığı açıklamada ise taştan bir levhanın üzerinde yazılı yasayı alıp getireceğini söyledi. Dağa doğru yönelirken son bir kez arkasına döndü ve halktan kendisini burada beklemesini ve bu süre içinde de uyanık kalmalarını, oruç tutmalarını, iffet ve ibadet içinde kendisini beklemelerini emretti. Kutsal emanet sandığını 70'lere emanet etti. Sonra da yanına sadık müridi Yeşu'yu alarak vadide gözden kayboldu. Aradan günler geçti. Musa peygamber görünürlerde yoktu. Halkta yavaş yavaş bir endişelenme ve huzursuzluk dalgası yayılmaya başlamıştı. Herkes tereddüt içindeydi. Ya Musa geri dönmezse? Evet, bu belki de her şeyin sonu demekti. Bundan sonra tek başına kalan bu on binlerce kişi ne yapacaktı? Halk arasında dolaşmaya başlayan söylentilerde hep şu benzer ifadeler duyulmaya başlamıştı. Bizi bu korkunç çölün ortasına getirip düşmanların oklarını hedef etmenin ne alemi vardı? Musa bizi sözde Kenan ülkesine götürecekti de bala, kaymağa gark edecekti. Oysa neredeyse açlıktan öleceğiz. Mısır'da geçirdiğimiz köle hayatı bu sefil hayattan kat kat üstündü. Orada yediğimiz tabaklar dolusu etleri yeniden bulacak mıyız acaba? Musa'nın tanrısı gerçek tanrıysa öyle olduğunu ispatlasın bakalım. Bu söylentiler sonunda büyük bir isyana dönüştü. Bunda Moablı kızların önemli bir rolü oldu. Kadınlık cazibelerini kullanarak erkekleri istediklerini yaptırmaya başladılar. Her gece eski geleneklerindeki gibi kurbanlar kesilmeye, geri seviyeli varlıklara majik tapınma merasimleri icra edilmeye başlandı. Daha sonra da sofralar kuruluyor, Moablı kadınların cinsellik temalı dansları eşliğinde çalgılar çalınıp yenilip içiliyordu. Bu uygulamalar eski geleneklerin tamamen yozlaştırılarak geri seviyeli varlıklara tapınma törenlerine dönüşen ritüellerinden ibaretti. Sembollerin ifade ettiği anlamlar çoktan unutulmuş, bu semboller artık hiçbir anlamı olmayan içi boş şekillere tapınma aracı haline dönüşmüştü. İşte Horebe Vadisi'nde olanlar da bu dejenere olmuş eski inisiyatik öğretilerin yozlaşmış ve gerçeğinden uzaklaşmış uygulamalarından ibaretti. Böylelikle Musa'nın iffet ve ibadet içinde kalın, oruç tutun sözleri artık unutulmuş, sefil bir yaşam toplulukta hüküm sürmeye başlamıştı. Harun kalabalığı yatıştırmak için ne kadar uğraştıysa da başarılı olamadı. Hatta tam tersine isyancılar ölümle tehdit ederek Harun'a altından bir buzağı sembolü bile yaptıracak kadar ileri gittiler. Burada yaşananlar daha sonraları Kur'an-ı Kerim'de de Muhammed peygambere vahyedilecekti. Musa'ya 40 gece vade vermiştik. Sonra onun arkasından kendinize yazık ederek buzağı tanrı edinmiştiniz. Bakara suresi 2 Taksim 51. Peygamberin dağa çıkmasından sonra halkın buzağa tapmaya başladığından söz eden bu ayette anlatılmak istenen aslında bildiğimiz dört ayaklı buzağa halkın tapması değil. Eski geleneklerdeki bu sembolün yeniden bilinçsizce içi boşaltılmış haliyle gündeme getirilmesidir. Bu ayette anlatılmak istenen de maalesef ezoterik bilgilerden uzak bir anlayışla ele alındığı için birçok Kur'an yorumcusu tarafından doğru olarak açıklanamamış ve insanların buzağa tapmaya başladıkları şeklinde yorumlanmıştır. Neyse, biz yine o kargaşalığın yaşandığı günlere geri dönelim. Artık Musa peygamberin geri dönmeyeceğine herkes inanmış ve kargaşa tam bir isyana dönüşmüştü. Kutsal emanet sandığını korumakla görevli yetmişlerin tüm uyarılarına rağmen halkı sakinleştirmek mümkün olamıyordu. Yetmişler büyük bir dehşet içinde halkın sergilediği kudurganlık safhasına gelen isyanı izliyorlardı. Her şey kontrolden çıkmıştı. Eğer gerçekten de peygamber dağdan geri dönmeyecek olursa peki ya kutsal emanet sandığı ne olacaktı? İşte bu düşünce yetmişlerde büyük bir sıkıntı yaratmış ve kara kara düşünmeye başlamışlardı. Durum her geçen gün biraz daha içinden çıkılmaz bir hale giriyordu. Ancak korkulan olmadı. Musa peygamber bir gün ansızın çıkıp geldi. Hem de çılgınca dans edenlerin kendilerinden geçtikleri bir andı. Herhalde bir peygamber için en kötü gün böyle bir anı yaşamaktır. Gözlerine inanamadı. Bırakıp da gittiği insanlar bunlar mıydı? Bu kadar kolay eskiye geri dönüş yapabilirler miydi? Olacak şey değildi. Ancak olmuştu işte. Büyük bir hiddetle karşılarına dikildi. Onu görür görmez isyancılar sağa sola kaçışmaya başladılar. Çünkü onun majik yeteneklerini gayet iyi biliyorlardı. Kendisini sarıp sarmalayarak koruyan gizli güçlerin desteği altında dimdik kımıldamadan isyancıların karşısında bir müddet öylece durdu. Sonra büyük bir hiddetle yetmişler kutsal emanet sandığını alıp gelsinler. Birlikte Tanrı Dağı'na çıkacağız. Halk ise burada kalıp titresin ve beni beklesin. Dönünce onlara Elohim'in hükmünü tebliğ edeceğim dedi. Musa yetmişlerle birlikte tehditler savurarak vadiyi terk edip de gözden uzaklaşır uzaklaşmaz geriye kalanların büyük bölümü derhal çadırlarını toplayıp develerinin sırtlarına yerleştirmeye başlamışlardı bile. Hemen hemen herkes büyük bir panik içinde oradan oraya koşuşturarak kampı bir an evvel terk etmeye, daha doğrusu kaçmaya hazırlanıyorlardı. Ancak bütün bunlar olup biterken güpegündüz hava birden kararıverdi. Göğü büyük bir toz bulutu kaplamaya başlamıştı. Ardından Kızıldeniz istikametinden esmeye başlayan sert rüzgar kısa sürede fırtınaya dönüşmüş ve çölün altın üstüne getirmeye başlamıştı. Bırakın kampı terk etmeyi, bulundukları yerden adım atmaya dahi imkanları yoktu. Öldürücü bir kum fırtınası herkesi oldukları yere mıhlamış, insanlar kayalıklarda kendilerine sığınacak yerler aramaya başlamıştı. Gökyüzü şimdiye kadar hiç görülmedik şekilde simsiyah bulutlarla kaplanmış ve arkasından yine görülmedik şiddette büyük bir sağanak yağış yıldırımların eşliğinde çöle yağmaya başlamıştı. Fırtına tam bir gün bir gece sürdü. Bu süre içinde kampı isabet eden yıldırımlar çok sayıda kişinin ve hayvanın ölmesine neden oldu. Halk bu tabiat olayının majik bir çalışma sonucu oluşturulmuş olduğunu gayet iyi biliyordu. Özellikle de halkın içinde bulunan ve eski geleneklere bağlı rahipler durumun farkındaydılar. Ertesi gün akşama doğru fırtına yatışmıştı ama Sina hala bulutlarla kaplıydı. Tam bu sırada Musa yetmişlerle birlikte kampa geri döndü. Alacakaranlığın içinden çıkıp gelen Musa ve yetmişlerin özellikle baş kısımları fosforlu bir ışığa benzeyen ışıma içindeydi. Sanki yukarılara ait harika ve yüce ışığı yüzlerinden etrafa yansıtıyor gibiydiler. İşin bir başka ilginç yanı da benzer bir ışığın yanlarında getirdikleri kutsal emanet sandığının üzerinden de yayılmasıydı. Aslında bu ışıma karşı karşıya kalınan fırtınanın da bir açıklamasının içinde saklıyordu. Farklı bir maddeden yapıldığını daha önce de söylemiş olduğumuz asanın kozmik bir takım enerjileri bünyesinde toplama yeteneğinin bulunduğundan söz etmiştik. Özellikle eski Mısır'da bu tür maddelerden yapılmış bazı objelerin majik uygulamalarda etkin bir şekilde kullanıldığını biliyoruz. Bu uygulamaların arasında çeşitli tabiat olaylarının meydana getirilmesi de bulunmaktaydı. Günümüzde batıl bir inanca dönüşen yağmur yağdırma dualarının aslında ilk çıkışı bu tür uygulamalara dayanır. Neyse, konuyu fazla dağıtmayalım. Musa peygamberin ve yetmişlerin baş hizasında yoğunlaşan ışık huzmelerine gelince. Sadece duru görü medyumlarının görebildiği ve artık günümüzde parapsikoloji laboratuvarlarında elektronik cihazlarla da izlenebilen, her insanın ruhsal enerjisiyle maddeye bağlanmasından meydana gelen manyetik bir enerji alanı vardır. Buna parapsikolojide aura adı verilir. İnsanın gelişmişlik düzeyine bağlı olarak çeşitli renklere bürünen bu aura özellikle inisiyasyonun son dönemlerinde altın sarısına dönüşerek herkes tarafından görünebilecek bir şekilde ışıma gösterebilmektedir. Birçok tanınmış inisiyenin baş hizalarında yoğunlaşan ve bazı durumlarda bütün bir vücudu saran bu tür ışıkların görülmesinin nedeni budur. Nitekim Buda'nın ve İsa peygamberin yapılmış olan tüm tasviri resimlerinde bu ışıma da çizilmiştir. Bu tür resimlere dikkat ederseniz hep başlarının arkasında altın sarısında bir halet eklenmiş durumdadır. bu süs olsun diye çizilmemiştir. Var olduğu için resme dahil edilmiş önemli bir ayrıntıdır. Musa peygamberi ve yetmişleri ışıklar içinde gören halkın büyük bir bölümü bunun ilahi bir işaret olduğunu düşünerek affedilmeleri için secde ettiler. Ancak isyancıların özellikle elebaşları için vakit çok geçti. Musa'nın emriyle topluca kılıçtan geçirilerek cezalandırıldılar. Horebe Vadisi'nde yaşanan tüm bu olaylar peygamberin göçebe Samiler ve İsrail oğulları üzerinde kesin bir otorite kurmasına sebebiyet verdi. Artık tek lider Musa peygamberdi. Hem dini lider hem de topluluğu idare eden bir yöneticiydi. Şurası bir gerçek ki Musa sadece peygamberlik vazifesini yerine getirebilmek için uğraşmamış, aynı zamanda bir toplumsal düzen kurucu dehası da sergilemişti. Sürekli olarak bezginliklerle, iftiralarla ve komplolarla savaşmak zorunda kalmıştı. Nitekim Kenan ülkesine doğru sürdürülen büyük yürüyüş sırasında kuvvet gösterisini gerektiren yukarıdakine benzer başka sahneler yine yaşanmıştır. Hatta öyle ki Musa peygamberin vahiy aldığı mekanizmadan kendilerinin de vahiy aldıklarını iddia eden bir takım ihtiras sahibi rahipler bile çıkmış ve liderliği Musa'dan almaya dahi kalkışmışlardır. Ancak her seferinde Musa gizli güçlerin yardımı ve kendisinin yakinen bildiği magic uygulama yöntemleriyle bunların üstesinden gelebilmiştir. Bu tür durumlarda bazen öfkeyle, bazen merhametle, bazen baba şefkatiyle, bazen de bir aslan gibi kükreyerek olayların üzerine gidebilmiştir. Tevrat incelendiğinde Musa peygamberin tüm engelleri akıl almaz mucizelerle nasıl geçtiği biraz abartılı olarak da olsa anlatılmış olduğu görülmektedir. Dipnot, Horebe Vadisi'nde yaşananlar ezoterik yönü örtülerek hikayeleştirilmiş, buna karşılık bazı mucizevi olaylar ise biraz abartılarak Tevrat'ta çıkış Bab 32 Taksim 1-35'te dile getirilmiştir. Ezoterik bilgiler ve ezoterik tarihi kayıtlar ışığında bu abartıların ayıklanması gerekir. Bu yapılabildiği takdirde onun parapsikolojik kökenli uygulamaları daha net ortaya çıkacaktır. Yeri gelmişken şunu hemen belirtelim ki Musa'nın majik güç ve yeteneklerinden kaynaklanan mucizevi olayların benzerleri eski inisiyatik mabetlerde sıklıkla gerçekleştirilebilmekteydi. Burada göz ardı edilmemesi gereken nokta işte budur. Yani amacını aşan bir yoruma gidilerek Musa'nın peygamber olduğu için bu tür sıra dışı olayları gerçekleştirebilmiş olduğunu söylemek ve bunları abartarak anlatmak belli bir noktadan sonra konuyu saptırmak anlamına gelir. Günümüzde gerek Musa ile ilgili gerekse diğer peygamberlerle ilgili böyle bir yanlış anlayışın halk arasında doğmuş olduğunu görüyoruz. Gizli güçler. Satırlarımız arasında zaman zaman dile getirdiğimiz gibi Musa'nın peygamberlik vazifesine başladığı andan itibaren kendisini hiç terk etmeyen rehber varlıklar olduğu bilinmektedir. Bu rehber varlıklar kendisine tebligatı yani vahyi veren ruhsal varlıklardır. Bu ruhsal varlıklar kutsal kitaplarda melek olarak adlandırılmıştır. Dolayısıyla Musa peygamberin sergilediği ve halk arasında mucizevi olaylar olarak bilinen parapsişik fenomenlerin gerçekleştirilmesinde bu güçlerin de çok büyük etkisi olduğunun altını çizmek gerekir. Tek bir cümleyle özetleyecek olursak, Musa peygamber hem mabetlerde kendisine öğretilen sırlar vasıtasıyla majik yöntemleri bizzat kendisi kullanmış, hem de gizli güçler bu konuda kendisine her an yardımda bulunmuşlardır. Nitekim melek adı verilen evrensel idare mekanizmasının üyeleri olan bu rehber varlıklarla Musa peygamber Serbal kayalıklarındaki mağarada ilk kez karşılaştığında da bu söz kendisine verilmiş ve her an kendisini desteklemek için yanında olacakları söylenmişti. Musa peygamberin büyük kehaneti. Yozlaşan ve dejenere olan eski gelenekleri halkın zihninden tamamen silmek için başlatılan operasyon, bu büyük yürüyüş sırasında gerçekleşmiş ve Musa peygamber, büyük kafilesiyle birlikte hedeflediği noktaya ulaştığında artık tek tanrı inancına dayalı dinin temelleri de atılmış durumdaydı. Bu büyük yürüyüş sırasında alınan vahiylerle birlikte yeni din ve yeni bir kitap da beraberinde gelmişti. Büyük yürüyüşün tamamlanmasıyla birlikte Musa peygamber vazifesinin de sonlarına geldiğini anlamıştı. Aradan geçen süre içinde Harun ve kahine Miryam çoktan bu dünyadan ayrılmışlardı bile. Şimdi sıranın kendisine geldiğini biliyordu. Ezoterik kayıtlarda Musa peygamberin son saatleriyle ilgili üstü örtülü bir anlatım sergilenir. Tanrı ruhunu halefine aktarmak amacıyla toplanma çadırının önünde ellerini Yeşu'ya tatbik etti. Anadolu geleneklerinde el vermek diye nitelendirilen bir uygulamadan söz edildiğini hepimiz duymuşuzdur. El vermek demek bir mürşidin yani inisiyenin sahip olduğu yetenekleri karşısındaki kişiye geçirmesidir. Anadolu'da bu uygulamalar özellikle eski zamanlarda hayli yaygın bir şekilde gerçekleştirilmekteydi. Böylelikle zincir bir halkadan diğerine geçerek ilerleyebiliyordu. Ancak zamanla inisiyatik merkezlerde yaşanmaya başlanan dejenerasyon, Anadolu'daki tarikatlarda da yaşanmaya başladığı için ileri seviyeli inisiye mürşitlerin yerlerine fazla bilgi sahibi olmayan tarikat şeyhleri birbirlerine el vererek söz konusu dejenerasyonun daha da artmasına sebebiyet vermişlerdir. Bu da batıni çalışmaların zaman içinde nasıl yok olduğunun bir başka sebebidir. Yani bir zamanlar bilgelik aktarılırken belli bir süre sonra bilgisizlik aktarılmaya başlanmıştır. Konuyu biraz daha açalım. Burada aktarılan aslında o mürşidin bağlı bulunduğu ruhsal planla kurduğu kontağın bir başkasına devredilmesidir. Yani artık kendisi değil, el verdiği kişi söz konusu irtibatı sürdürecektir. Zaten Musa ile ilgili ezoterik anlatımda da bu husus, Tanrı ruhunu halifine aktarmak amacıyla cümlesinde aslında çok açık ifade edilmiştir. Tekrar Anadolu'daki tarikatların dejenerasyonuna konuyu getirecek olursak, işte ileri seviyeli ruhsal planlarla irtibat kuramayan ve dolayısıyla ileri seviyeli bilgiler alamayan tarikat şeyhleri ölmeden önce el verdikleri kişilere de kendi bağlı bulundukları seviyedeki medyumsal kanalı devrettikleri için böylesine büyük bir tarikat dejenerasyonunun yaşanmasına sebebiyet vermişlerdir. Böylelikle bir zamanlar batıni çalışmalar yapılan bu yerlerde belli bir süre sonra klasik, sıradan ve dışla uğraşan çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Hatta batıni çalışmaları hala bir yerlerde sürdürmeye çalışanları dinsizlikle suçlamaya giden iddialarda bulunduklarına bile şahit olunmuştur. Her inisiyatik çalışma aynı zamanda medyumsal bir irtibatın kurulduğu çalışma demektir. Her mürşit kendi potansiyeline ve bilgi seviyesine ve gelişmişlik düzeyine uygun bir ruhsal plan irtibatı halindedir. Bu bütün tarikatlar için geçerli olan bir husustur. Ancak hangi mürşidin ne derecede ileri seviyeli bilgilere sahip, yüksek seviyeli tabir ettiğimiz ruhsal planlarla irtibata girip giremediği tartışma götürür bir meseledir. Günümüzdeki şeriatçı tarikatlar hep bu tür geri seviyeli bedensiz varlıklarla bazı şeyhlerin kurdukları irtibatların birinden diğerine geçişiyle bugünlere kadar gelmiştir. Konunun çok önemli ama maalesef hiç üzerinde durulmayan bir yönüdür. Hatta sorunun temelidir. Konumuza geri dönelim. Musa'nın Yeşu'ya el verdiği ve kendisinden sonra vazifeyi Yeşu'nun götürdüğü Tevrat'ta da şu cümlelerle anlatılmıştır. Ve vaki oldu ki Rabbin kulu Musa'nın ölümünden sonra Rab Musa'nın hizmetçisi Nun oğlu Yeşu'a söyleyip dedi. Hayatının bütün günlerince kimse sana karşı duramayacak. Nasıl Musa ile beraber oldumsa seninle de öyle beraber olacağım. Seni boşa çıkarmam ve seni bırakmam. Yeşu Bab 1 Taksim 6. Görüldüğü gibi Musa'dan sonra vazifenin devamı Yeşu tarafından gerçekleştirildiği Tevrat'ta da bu sözlerle ifade bulmuştur. Nitekim Tevrat'ın Musa tarafından yazdırılan ilk 5 bölümünün sonundaki 6. bölümü Yeşu adıyla kaleme alınmıştır. Evet, artık Musa son günlerine gelmiştir. Ve bir gün yanına 3 müridini alarak Nebo tepesine doğru yola çıktı. Yaşamının en önemli bölümleri yollarda geçmişti. Şimdi ise o son yolculuğuna hazırlanıyordu. Dağlarda başladığı vazifesi yine dağlardaki bir mağarada noktalanacaktı. Vazifesinin her anında yanından ayrılmayan Yeşu onu son yolculuğunda da yalnız bırakmadı. Nebo tepesini ağır ağır çıkarak bir mağaraya vardılar. Ömrünü vererek gerçekleştirdiği eseri acaba kendisinden sonra yaşayabilecek miydi? Halkı onun misyonuna sadık kalacak mıydı? Bu soruların zihninden gelip geçmesine engel olamıyordu. İçini rahatsız eden bir şeyler vardı. Musa yavaşça oturdu. 3 müridi de hiç ses çıkarmadan çevresinde bir halka oluşturdular. Musa tam ortalarında öylece hareketsiz duruyordu. Bedenini terk etmek üzere olduğu bir anda duru görü yeteneği ona bundan sonra neler olacağını göstermeye başladı. Kendisinden sonra yaşanacak olaylar birer birer gözlerinin önünden, zihin ekranından geçiyordu.